Ayrım 23, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 265. 63. Bölüm, Salı Gece 23.10, Habarovsk. Göz yaşartıcı gazın son dumanları tavana doğru yükselirken Squires gözlerini aralayıp çevresine bakındı. Gözlerini ve ağzını vücudunun bir parçası haline gelen maske koruyordu. Vagonun arka tarafında duran tahta sandıkların yanına gitti. Sandıklardan birinin kapağını açmak için bıçağını kullandı. Sandıkta para vardı, hem de çok para. Acı çeken insanlardan alınan ve daha çok acı çekmeyi sağlayacak paraydı bu. Squire saatine baktı. 32 dakika içinde bu paralar konfeti olacaktı. O ve ekibi 20 dakika daha trenle yolculuk yapacaklar. Rusların yetişemeyecekleri bir yere gelince paraların bulunduğu vagonlar havaya uçurulacaktı. Squires trenin arka kapısına doğru yürüdü. Newmayer'e bakmak için ikinci vagona geçerken silah sesiyle sarsıldı. Silah sesi makine dairesinden mi geliyordu? Nasıl olurdu? Bu aşamada Gray kimseye ateş etmezdi. Squires Newmayer'e seslenirken vagonun ön tarafına koştu. Rüzgarla içeri dolan siyah dumanların arasında kazan dairesine ulaşmaya çalıştı. Sadece bir el ateş etmeye fırsat bulmuştu ama Nikita Amerikalıyı zımbaladığından emindi. Beyaz kamuflaj giysisinin üzerinde kan içinde kaldığını ve Amerikalının bir anda sarsıldığını görmüştü. Hızlı hızlı lokomotifin yan tarafında yürüdü. Lokomotifin diğer vagonlarla ilişkisi kesilmiş gibiydi. Lokomotifin ön kısmına gelip içeri baktı. Makine dairesi boştu, gözlerini çevrede gezdirdi. Birden tavandan bir Beretta silahın namlusu aşağı yönelirken başını kaldırıp yukarı baktı. Tam kaçmak üzereyken sağ kalçasına bir kurşun saplandı. Nikita son eliyle bacağını tuttu, pantolonu kan içinde kalmıştı. Amerikalının pencereden dışarı çıkıp makine dairesinin tavanına gizlenebileceğini aklına getirmemişti. Asıl sorun şimdi ne yapacağıydı. Vücudunun ağırlığını sol bacağına vererek hoplaya hoplaya yürümeye başladı. Önemli olan treni durdurmak ve adamlarının trene yeniden binmelerini sağlamaktı. Nikita silahını eline alıp iki tarafına bakına bakına yürüdü. Amerikalı treni yeniden çalıştırmak için buraya gelmek zorundaydı ve içeriye de ancak pencerelerden birinden girebilirdi. Derken bir patlama sesi daha duyuldu ve makine dairesi beyaz bir ışıkla aydınlandı. Nikita sırtını pencereye dayarken "Hayır!" diye bağırdı. Patlamalar devam ediyordu. Çaresizliğine lanetler yağdırırken elleriyle kulaklarını tıkadı. Kendi silahından sekecek kurşunla vurulma korkusu yüzünden silahını da ateşleyemiyordu. Kendi kendine her şey bu şekilde bitmemeli diye söylendi. Sol bacağıyla trenin frenine basmaya çalıştı. Ancak çizmeli bir ayak ona engel oldu. "Dövüş benimle korkak herif." Sonra parlaklık sona erdi, patlamaların arkası kesildi. Nikita artık sadece kalbinin atışlarını ve kulaklarındaki uğultuyu duyabiliyordu. Gözleri karanlığa alışınca köşeye büzülmüş bir karaltı dikkatini çekti. Soğuktan yarı donmuştu ama Nikita yaralıyı tanımakta zorluk çekmedi. Silahını kaldırıp adamın alnına dayadı. Nikita'nın solundan bir ses İngilizce "Yapma!" dedi. Rus subay sesin geldiği tarafa dönünce pencerenin dışından bir Beretta silahın kendisine yöneldiğini gördü. Silahın arkasında yaralı adam gibi giyinmiş iri yarı güçlü biri vardı. Yasa dışı bir baskıncının emirlerini dinleyemezdi Nikita. Büyük bir hızla sola döndü. Öbür adam ateş etse de etmese de onu vurmaya kararlıydı. O anda köşeye büzülmüş duran adam birden canlanıverdi. Bacaklarıyla Nikita'nın gövdesini sardı. Öbür adam da elinden silahını aldı. Nikita ikisiyle de boğuşmaya çalıştı ama bacağındaki yaranın acısı artmıştı. Sonradan gelen trenin hızını artırırken öbürü de göğsüne bir ayağını dayadı, belinden silahını çıkardı. Nikita o gece ikinci kez kendinden utandı. İki adamın bunu planlamış olduklarını düşündü. Nikita da toy bir delikanlı gibi onların tuzağına düşmüştü. Üçüncü bir adam içeri girebileceği kendisine bildirildikten sonra içeri girdi. Yeni gelen arkadaşının yaralarıyla ilgilendi. Grubun lideri olduğu anlaşılan öbür adam da Nikita'nın yarasına baktı. O bunu yaparken Nikita sol eliyle kendini kurtarmaya çalıştı. Sağlam bacağıyla adama tekme atmaya uğraştı. Ama canının acısı ona olanak vermiyordu. Adam Nikita'ya acı çekenlere özel madalya verilmiyor dedi. Nikita yerde yatmış zorlukla soluk alırken ekibin lideri çantasından çıkardığı bandı genç adamın bacağındaki yaranın biraz yukarısına sardı. Bir başka bantla da Nikita'nın ellerini bağladı ve yerdeki demir halkaya iliştirdi. Birkaç dakika sonra treni terk edeceğiz dedi. Seni de yanımıza alacağız ve yaranın tedavi edilmesini sağlayacağız. Nikita adamın ne dediğinin farkında değildi. Aslında umursamıyordu da. Bu adamlar düşmandılar. Şu veya bu şekilde onların planladıklarını yapmalarına engel olacaktı. Nikita'nın elleri arkasından bağlanmıştı. Baş parmağının tırnağıyla bölük yüzüğünün taşını çıkarmayı başardı. Taş yüzüğe iğreti olarak yerleştirilmişti. Taş çıkınca bir santim uzunluğunda bir bıçak ortaya çıkıyordu. Hiç kimse Nikita'nın elleriyle ilgilenmediği için o minik bıçağı banda sürterek kesmeye çalıştı. 64. Bölüm. Salı, akşamüstü 16:27, St. Petersburg. Peggy ile George Hermitage'daki dinlenme odalarından birine gidip Rus gençlerinin rağbet ettikleri türde jean pantolon, gömlek ve spor ayakkabı giymişlerdi. Üniformalarını katlayıp sırt çantalarına yerleştirdiler, sonra el ele tutuşup müzede Batı Avrupa sanatına ayrılan birinci kata geçtiler. Buradaki koleksiyonun en değerli parçası Rafael'in Connestabile Madonna isimli eseriydi. Peggy ile George, Volko'dan önce buluşma yerine gelmişlerdi. Peggy sanat eserlerini inceler gibi yapıyordu ama aslında gözü Rafael'in tablosundaydı. George genç kadının elini hafifçe tutmuştu. Karısından başka bir kadının elini tutmak içinde bir suçluluk duygusu uyandırmıştı. Peggy'nin parmak uçlarının hafifliği onu çok etkilemişti. Bu elin gerektiğinde nasıl öldürücü olabileceğini bilmek George'u heyecanlandırıyordu. Saat tam 16:29'da Peggy'nin parmakları gerildi. George Rafael'e doğru baktı. Uzun boylu bir adam salonda tabloya doğru yürüyordu. Adam bol beyaz elbise giymişti. Ayaklarında kahverengi ayakkabılar vardı ve sırtına mavi bir rüzgarlık geçirmişti. O Rafael'e yaklaşırken Peggy George'un elini daha kuvvetli sıktı. Rus tablonun soluna doğru değil sağına doğru gitti. Peggy koluna girip George'u ağır ağır kapıya doğru götürdü. O arada gözleriyle de salonu büyük bir dikkatle taradı. Salondakilerin hepsi de tabloları incelemekle meşguldüler. Kısa boylu, kahverengi pantolonlu bir adam hariç. Bu adamın yüzü de salonda bulunanlardan çok farklıydı. Güneşli, hayranlık dolu pek çok yüz arasında siyah bir bulut gibiydi adamın yüzü. Peggy Rafael'in Kutsal Aile isimli tablosunun önünde durdu. İşaret parmağını sakalsız Joseph'den Meryem Ana'ya götürerek tabloyu tartışıyormuş gibi yaptı. Volko'yu gözleyen kahverengi pantolonlu bir adam var diye fısıldadı. George ben sadece bir kadın gördüm dedi. Nerede? Kadın yandaki salonda, Michelangelo'nun eserlerinin bulunduğu salonda. Kadın bu salona doğru dönmüş müzenin broşürünü okur gibi yapıyor. Peggy başını tablodan çevirebilmek için hapşırır gibi yaptı. Kadını görmüştü. Onun Volko'yu gözetlediği kesindi. Peggy iyi iş dedi. İki çıkışı da tutmuşlar. Ama bu bizim kim olduğumuzu bildikleri anlamına gelmez. Belki Volko'yu göndermelerinin nedeni de bu. Onu yem olarak kullanıyorlar. O da durumu sana bildirmeye çalıştı. Bir dakika geçti. Volko saatine baktıktan sonra tablodan uzaklaşmaya başladı. Volko yaklaşırken yuvarlak yüzlü adam başka tarafa dönmeye yeltendi ama kadın kıpırdamadı. Bulunduğu yerden salonu çok iyi görebiliyordu. Yuvarlak yüzlü adam durdu. Peggy George'la birlikte başka bir tabloyu incelerken kadın neden gözetlemeye devam etti diye düşüncesini yüksek sesle belirtti. Belki dostumuz Ronaş bizi ona tarif etmiştir. Bu mümkün. Ayrılalım bakalım neler olacak. Bu çılgınlık olur, bizi kim kollayacak? Kendi kendimizi kollamak zorundayız. Sen Volkan'ın arkasından git, ben de kadının arkasına geçeyim. Giriş kapısında buluşuruz. Birimizin başı derde girerse öbürü canını kurtaracak, anlaştık mı?
Bu asla olamaz.
Peggy birden elindeki broşürü açtı. Bak, birinin kaçıp olanları anlatması gerek. Bu insanları tarif etmesi şart, bunu anlamıyor musun?
George içinden işte bir ajanla bir vurucu ekip üyesi arasındaki fark bu diye geçirdi. Biri ekip çalışması yapmaya alışmış, öbürü ise yalnız bir kurt. Ama yalnız kurt bu durumda haklı.
George pekala dedi, anlaştık.
Peggy başını kaldırdı ve Michelangelo'nun eserlerinin bulunduğu salonu işaret etti. George başını sallayıp saatine bir göz attı, sonra Peggy'nin yanağını sıktı.
İyi şanslar diyerek Volko'nun gittiği yöne doğru yürüdü.
George yuvarlak yüzlü adama yaklaşırken garip bir gücün onları birbirine çektiğini hissetti. Kalabalığın arasında Volko'yu aramaya koyuldu. Ağır ağır yürürken yuvarlak yüzlü adamı göremedi.
''Adnu minutu pazalusta.''
Biri George'un arkasından seslenmişti. ''Bir saniye lütfen.''
George arkasına döndü. Adamın ondan beklemesini istediğini anlamıştı. Konuşmanın sonunun neye varacağı konusunda ise hiçbir fikri yoktu.
George tatlı tatlı gülümserken Volko yuvarlak yüzlü adamın arkasında beliriverdi. Rüzgarlığını sırtından çıkarmıştı. George'un onu görememesinin nedeni buydu.
Volko ani bir hareketle rüzgarlığı yuvarlak yüzlü adamın boynuna sarıp sıktı.
''Sana lanet olsun Pogodin!'' diye bağırdı. Onun da yüzü kıpkırmızı kesilmişti.
İki güvenlik görevlisi onlara doğru koşmaya başladı. Telsizlerini ağızlarına yaklaştırmışlar, yardım istiyorlardı.
''Volko George'a sen git!'' diye bağırdı.
George Batı Avrupa Galerisi'ne doğru koştu. Peggy geri döner mi diye başını arkasına çevirip baktı. Ama ortağının da o kadının da oradan gitmiş olduklarını fark etti.
Bu arada Pogodin küçük bir silah çıkarmış, Volko'nun göğsüne doğrultmuştu.
George yerinden kıpırdamaya fırsat bulamadan Pogodin Volko'ya ateş etti.
Pogodin silahını sadece bir kez ateşledi ve Rus dizlerinin üstünde yere düştü. Sonra arkaya doğru kaykıldı. Yanı başında bir kan gölü oluşmuştu. George hemen oradan uzaklaştı. Peggy'nin peşinden gidip onun güvencede olup olmadığını anlamak istiyordu. Ama bu isteğine karşı koydu ve görkemli merdivenlerden aşağı indi.
George oradan uzaklaşırken arkasından onu dikkatle inceleyen bir çift gözün farkına varmamıştı.
Spetsnaz'ın da eğitim görmüş birinin gözleriydi bunlar ve bir kartalınkiler kadar yırtıcıydı.
65. Bölüm Salı Gece 23.47 Habarovsk. Helikopter altındaki koyu renk cisimlerin yanında hayal meyal fark ediliyordu. Peter Pan'ın gölgesi gibiydi. Motorlardan çok az ses çıkıyordu. Küçük kentlerden, köylerden sessiz sedasız geçiverdi. Kutup denizindeki bir İngiliz gemisi Moskova'dan gelen mesajları bir aya ileterek trenle randevulaşmasını sağladı. Pilot yardımcısı Yovino'nun çarçabuk yaptığı hesaplara göre Mosquito oradan ayrılırken uçaklar trene ulaşacaktı. Bir aksilik olmazsa Mosquito hiç kimseye görünmeden oradan uzaklaşabilecekti.
Pilot Kars bir gecikme olmazsa dedi.
Aldığı emre göre gecikme olursa Mosquito görevi bırakıp Japon denizine doğru yol alacaktı.
Helikopterin deposundaki yakıt miktarı gelecek emirlerden daha önemliydi.
Pilot yardımcısı Yovino geliyoruz dedi.
Kars topografya haritasına baktı. Gece alıcılarının yardımıyla aşağıdaki görüntüleri incelemeyi başardı. Bir mil kadar ötede karlar arasında yakılmış bir ateş dikkatini çekti. Ateşin çevresinde adamlar vardı. Bunlar trenden atılan mürettebat olsa gerekti.
Kars gözlerini daha yukarı kaldırınca uzaktaki tepelerin arkasından göğe doğru yükselen dumanları gördü. O yöreden sinyal geliyordu.
''Treni bulduk.'' dedi.
Yovino koordinatları bilgisayara yükledi ve topografik görüntüye baktı. Ekibin ayrı ayrı yerlerde olduğu kesin.
''Pilot zamanlamamız nasıl?'' diye sordu.
''Programdan 53 saniye öndeyiz.''
Mosquito kuzeybatı yönünde alçalmaya başladı. Hedefe ulaşınca helikopterden aşağı bir ip merdiven sarkıtıldı. Helikoptere ilk ulaşan Ishii Honda oldu. Yovino ona döndü. ''Öbürleri nerede?''
''Trendeler.''
Honda bir yandan da Sondra'yı helikoptere çekmeye çalışıyordu.
Ne yapmayı planlıyorlar?
Trenden kaçıp bizimle buluşacaklar.
Yovina Kars'a baktı. Onları trenin yanında bulmak bize ne kazandırır?
Sondra ile Honda Pop Show'u yukarı çekmeye çalışıyorlardı. Pop Show daha helikoptere ulaşmadan Yovina trenin yanına gitmenin onlara ne kadar yakıt kaybettireceğini bilgisayar yardımıyla hesaplamaya başlamıştı bile.
Üç vurucu ekip üyesinin trenden ne zaman çıkacağı önemliydi. Pilot onlar trenin yakınına varmadan adamların trenden çıkmış olabileceklerini düşündü.
Yovina onları trenin yakınında karşılarsak daha iyi olacak dedi.
Kars'la onları yoldan alıp götürelim dedi. Mosquito güneybatıya yöneldi ve trene doğru hızla yol almaya başladı.
66. Bölüm. Salı sabah 8.49 Washington DC.
Sizler nasıl bir Ali Cengiz oyununun peşindesiniz Paul?
Paul Hood monitöründen Larry Rachley'nin tombalak yüzüne baktı. Seyrelen kır saçlarını bir yana yapıştırmıştı. Altın çerçeveli gözlüklerin altındaki ela gözlerinde pek öfkeli bir ifade vardı.
CIA müdürü konuşurken yanmamış prosu da ağzında iki yana gidip geliyordu.
Hood, sizin neden söz ettiğiniz konusunda hiçbir fikrim yok dedi.
Ekranın altındaki saate bir göz attı. Vurucu ekibin güvenceye kavuşmasına birkaç dakika kalmıştı. İki saat sonra da Mosquito bir uçak gemisine inince olaylarla ilgili her türlü kanıt ortadan kalkmış olacaktı.
Rachlin proyu ağzından çıkarıp karşıya doğru salladı.
Bu işi Mike Rogers'ın yerine senin almanın nedeninin de bu olduğunu biliyorsun. Rüzgar gibi geçti de ki Clark Gable gibi sende de pokerci suratı var. Boşuna her şeyi gizlemeye çalışma. Stephen Vince'in uydularından birinin devreden çıktığını bahane etmesine karşın biz bir Çin uzay casusundan bazı fotoğraflar elde ettik. Komandoların bir trene saldırdıkları o fotoğraflarda açıkça görülüyor. Pekin de bana bu konuyla ilgili sorular sordu. Senin aksine ben gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Bir başka ülke bir 76T uçağına sahip değilse, ki Pentagon'un böyle bir uçağa sahip olduğunu biliyorum, bunun senin operasyonunun olduğu kesin. CIC orada bir savaşa izin verilmediğini belirtti. Onlar da senin oralarda ne işler çevirdiğini bilmek istiyorlar. Şimdi tekrar soruyorum, neler oluyor?
Hood sakin bir tavırla, ben de senin kadar şaşırdım dedi. Biliyorsun tatildeydim.
Biliyorum ve hemen geri döndün.
Los Angeles'tan ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum.
Ah tabii, neden bu? Herkes Los Angeles'tan nefret eder ama oraya gitmekten de vazgeçemez.
Otoyolları çok düzenli.
Başkana neler olduğunu sormama ne buyurursun?
Rachlin Pro'yu tekrar ağzına soktu.
Tüm bilgiler başkanın masasının üzerindedir, öyle değil mi?
Bilemem. Mike ve Bob'la konuşmam için bana birkaç dakika izin ver. Seni daha sonra ararım.
Tabii Paul, yalnız şunu unutma, sen burada yenisin. Ben Pentagon'da ve FBI'da çalıştım, şimdi de buradayım. Burası melekler kenti değil ahbap, şeytanlar kenti. Eğer birinin kuyruğunu çekmeye çalışırsan seni cayır cayır yakarlar, anlaşıldı mı?
Mesaj alındı ve kabul edildi Larry. Belirttiğim gibi seni sonra arayacağım.
Mutlaka ara.
Hood Mike Rogers'a baktı, herkes bölümdeki işlerinin başına dönmüş, salonda sadece müdürle yardımcısı kalmıştı. Onlar da Mosquito'dan haber bekliyorlardı.
Söylenenleri duymana üzüldüm.
Rogers hiç önemi yok dedi ama adam seni endişelendirmesin. Fotoğraflar elimizde. Zaten herifin o kadar çok söylenmesinin nedeni de bu. Aslında fazla ağırlığı olan biri değil.
Hood sordu, ne tür fotoğraflar?
Adamın üç kadınla bir teknede çekilmiş fotoğrafları. Kadınların hiçbiri onun karısı değil. Başkanın Greg Kidd'i onun yerine bu göreve getirmemesinin nedeni de başkanın kız kardeşini seçim kampanyasında bir Japon şirketinden bağış almaya kalkışını kanıtlayan ses bantlarına sahip olması.
Hood gülümsedi. O hanımefendi de çok yaman biri. Aslında Başkan Lawrence CIA başkanlığını kız kardeşine vermeliydi. En azından bizim arkamızdan casusluk yapacağına yabancı ülkelerde casusluk yapmayı yeğlerdi.
Rogers adamın belirttiği gibi burası bir cehennem dedi. Burada herkes birbirine düşman.
Telefon çaldı. Hood düğmeye basıp hattı aldı. Evet.
Max vurucu ekipten haber var dedi.
Rogers yerinden sıçradı. Honda'nın gür sesi duyuldu. Er Honda rapor vermek istiyor.
Rogers ben buradayım Er dedi.
Efendim ben Pops ve Sondra kurtarma aracındayız. Rogers'ın boyun kasları gerildi. Diğer üç kişi trende neden hala durmadıklarını bilmiyoruz. Rogers biraz gevşedi. Karşı koyma belirtisi var mı?
Görünüşe göre yok diye Honda karşılık verdi. Vagonun pencerelerinden onların hareket ettiklerini görüyoruz. Hattı açık tutacağım. 39 saniye sonra tekrar ararım.
Rogers masanın yanında dururken yumruklarını sıktı. Müdüre bakmak için gözlerini kaldırdı. Hood bu gözlerde gurur ve endişe ifadelerini okudu. Bu insanlar arasında ne kadar güçlü bir bağın bulunduğunu anlaması zor olmadı. Aşktan daha derin, evlilikten daha güçlü bir bağdı bu. Hood bu bağdan ötürü Rogers'ı kıskandığını hissetti. Özellikle şimdi diye düşündü. Korkunun o bağları daha da güçlendirdiğini biliyordu. Sonra Honda'nın sesi duyuldu. Öncekine göre çok endişeliydi.
23. ayının sonu. Sayfa 276.